Efendim Erkam Radyo'da Merkez İnsan programında sizlerle yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Psikolojik danışman ve kurumsal yönetim danışmanı, yardımcı doçent doktor Sayın Turgay Şirin Bey ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
Hamdü senalar olsun, çok şükür. Burada olmak, sizlerle birlikte olmak benim için her zaman bir gurur vesilesi.
Teşekkür ediyoruz. Hocam geçen hafta liderlik konusunu işlemiştik. Bu haftada insanın kendisini tanımasını ve tabii ki başkalarını tanıması bağlamında da kişilik tiplerini konuşmak istiyoruz. Buradan yola çıkalım. Öncelikle kişilik nedir diye soralım size. Karakter ve kişilik aynı şeyler midir? Buradan başlayalım, buyurun.
Teşekkür ediyorum hocam. Tabii bu konu birçok insanın hem bize sorduğu hem de ilgisini çeken bir konu. Bizim de uzmanlık alanlarımızdan birisi.
Evet.
Hatta bu konuda özellikle bizim geleneğimizden beslenen bir kadim bir insan tanıma sanatımız var. Bugün biraz ondan da bahsedeceğim. Onun da hasbelkader yaklaşık 15 senedir üzerinde çalışan bir kardeşinizim. Yani insanın kendisini ve başkalarını tanıması konusu üzerinde. Bizim geleneğimizde neler yapılmış, bugüne nasıl getirebiliriz, dünyada neler olup bitiyor, dünyada en çok popüler ve başvurulan, ilgi gören kişilik tipolojileri neler, kişilik tanıma üzerine çalışan ekoller neler, bunlarla ilgili çalışma yapan ve yıllarını bu işe harcamış bir kardeşiniz olarak bu soru tabii beni memnun etti, mutlu etti. Şimdi kişilik nedir? Kişilik tipolojisi nedir? Ama onun öncesinde söylediğiniz bir cümle vardı. İnsanın kendisini ve başkalarını tanıması,
evet,
bağlamında bunu sordunuz. Şimdi tabii insanın kendisini tanıması her şeyden evvel elzem bir şey. Nitekim bizim dinimizde de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu" "Kim kendini bilirse Rabbini bilmiş olur" hadis-i şerifini buyuruyor. Bu da bize aslında tüm İslam alimleri açısından da bir emir telakki edilmiş ve insanın kendisini tanıması konusundaki ilmi çalışmalar ve gayretler aslında bir nevi Allah-u Teala'ya ulaşmak için bir araç, vasıta kabul edilmiş. Bu sebeple bizim geleneğimizde, medeniyetimizde çok zengin bir malzemeyle karşı karşıyayız. İnsanın kendisini tanıması ve insan psikolojisine dair gerçekten dünyada ne varsa araştırılmış, o dönemde çeviri kültürüyle çevrilmiş, üzerine çalışmalar devam ettirilmiş, eklemeler yapılmış ve gerçekten çok zengin bir birikime ulaşmış ve bizim medeniyetimizde aktif olarak da kullanılmış. Yani Osmanlı'da da bu kullanılmış, bugün ona da değineceğiz. Bu açıdan baktığımızda insanın kendisini tanıması için uğraşan ilimlerin başında tabii ki bugün psikoloji geliyor. Ve psikolojide de kişilik tipleri, kişilik tipolojisi, psikolojik tipler, gene kişilik psikolojisi diye bir alan da oluşmuş durumda ve orada da bu konuyla ilgili türlü çalışmalar yapılmış. Zengin bir birikim var. Medeniyetimizden gelen birikimler de var. Bütün bunlar birlikte değerlendirilecek bugün ve belki birkaç program daha devam da edebilir. Bu genel girişten sonra şunu söyleyebiliriz. Kişilik nedir diye sorduğumuzda, kişilik insanın doğuştan gelen özellikleri ile sonradan kazandıkları, çevreden kazandıkları özelliklerin birleşimi sonucu onda oluşan karakteristik davranışlar bütünüdür diyebiliriz. Yani kalıtsal özellikler, soya çekim özellikleri, doğuştan gelen belki gene değişik ekollere göre sadece kalısal genetik özelliklerin haricinde bazı psikolojik faktörler de aktarılır genler vasıtasıyla. Buna inanan ekoller de var. Efendim karakter özelliklerinin de aktarıldığı söylenir. Bütün bunların toplamına doğuştan gelen özellikler diyelim. Doğuştan gelen özellikler ile sonradan kazanılan öğrenilmiş davranışlar, yani bunlar ailede, toplumda, okulda, sosyal hayatta vesaire kazanılan özelliklerin birleşimi sonucu kişide oluşan karakteristik davranışlar bütünüdür. Kişiliği böyle evet. tarif edebiliriz. Bu açıdan bakarsak kişilikle fıtratı, doğuştan gelen özelliklerle sonradan kazanılan özellikleri de birbirinden ayırmış oluyoruz aslında. Burada birçok kavram da birbirine giriyor. İşte fıtrat var, karakter var, kişilik var, huy var, mizaç var. Bunlar nedir gibi kafa karışıklığı da olabilir. Bunları da önce tarif edersek tabii daha net bir ayrım olur. Genelde fıtratı doğuştan getirilen özellikleri tanımlamak için kullanıyoruz. Çünkü fıtrat Arapça fatara kökünden geliyor. Fatara hafriyat kelimesi de aynı kökten gelir mesela. Yarıp çıkarmak, yarıp çıkarmaya müsait şey. Yani bir tohum gibi düşünün. Onun içinden bir şey, tohumu yarıp içinden bir fidan çıkıyor. Ama buradan da bu örnekten de anlaşılacağı üzere bir palamut tohumundan bir elma ağacı çıkmayacaktır. Evet. Yani fıtratı güçlü olarak savunan ekoller diyorlar ki fıtrat neyse odur kardeşim, değişmez diyen bir grup var. Bu grubun görüşünü bu örnekle anlatabiliriz. Yani işte palamuttan elma ağacı çıkmaz gibi. Peki o zaman nedir? Ama diyorlar işte bu palamutun dev bir palamut mu olacak? Kaç yıl ömrü olacak? Küçük bir palamut mu olacak? Cılız mı olacak? Orta boy mu olacak? Vesaire. Bütün bunlar işte kaderdir. Boyutu orada devreye giriyor. Derler ki bizim İslam medeniyetimizde de hakim genelde kanaat bu noktada toplanıyor. Fıtratı doğuştan getirilen özellikler olarak söylersek efendim karakter ve kişilik ayrımı buradan sonra başlıyor. Zaten karakter, kişilik birbiriyle genelde eş anlamlı kullanılıyor. Ve mizaç da gene eş anlamlı kullanılıyor. Mizaç da zaten Arapça bir kelime.
Evet.
Huy da Arapça bir kelime. Huy da fıtrata yakın bir anlamda kullanılıyor. Yani doğuştan getirilen, aktarılan özellikler, değişmeyen özellikler olarak anlayabiliriz. Bunlar birbirine benzer kavramlar. O zaman biz daha sade olması için ve dinleyicilerimizin anlaması için şöyle diyelim. Doğuştan getirilen özelliklere fıtrat, sonradan kazanılan özelliklere de biz kişilik diyelim. Evet. Daha doğrusu doğuştan ve sonradan kazanılan karışımı olan noktaya biz kişilik diyeceğiz. Son evet. görünen halimiz. Şimdi kişilik kelimesi ilginç bir kelime. Etimolojik olarak biz onu yaptığımızda, incelediğimizde İngilizce mesela personality kelimesi kişilik anlamına gelir. Ama bu kelimenin kökeni Latince persona kelimesidir. Persona eski Yunanlıların, Romalıların işte tiyatro sahnesinde yüzlerine taktıkları maske imiş. Yani persona maske demek.
Hı hı.
Buradan hareketle personality'yi de yüzümüzün dışarıdan görünen yüzümüz olarak tarif edebilirsiniz. Yani bir anlamda böyledir. Hatta bu Romalılarda işte tiyatroda işte hüzünlü bir sahne varsa ağlayan bir maskeyle, işte öfkeli bir sahne varsa öfkeli bir maskeyle sahnede dolaşıyormuş. Bugün de halen şehir tiyatrolarının biliyorsunuz sembolü evet, evet. iki maskedir, gülen ve ağlayan, işte o oradan Hı-hı. gelir köken olarak. Buradan personality de dışarıdan görünen kabuk veya maske, dışarıdan görünen yüzümüz diyebiliriz. O zaman buradan aslında anlaşılacağı üzere bizim dışarıdan görünen yüzümüz ile içerideki fıtratımız birbiriyle uyumlu gelişmemiş de olabilir. Yani kişinin doğuştan getirdiği özellikler yanlış veya doğuştan getirdiği özellikleri desteklemeyen bir ortamda büyüdüyse, yanlıştan kastettiğim o yanlış ortamdan, bu özellikleri desteklemeyen bir ortamda büyüdüyse kişi doğuştan getirdiği özelliklere uygun bir gelişim gösterememiş olabilir. O zaman fıtratıyla uyumlu bir kişilik oluşturamamış demektir. Bu da ileride zaten bir sürü probleme sebep oluyor. İşte psikolojik danışmanların kapılarını aşındıran, aslında kökendeki birçok sebebin, benim tespitim, tecrübelerimle gördüğüm kökeni de gene bu uyumsuz veya uyumlu gelişmeyen, fıtratıyla uygun gelişme şansına erişememiş. Çünkü bu da bir şanstır hakikaten. Yani evet. bunu destekleyen bir anne baba bunu destekleyen bir aile ortamı, bunu destekleyen bir okul ortamı, toplum ortamı bir şanstır. Yani ideal hepimizin istediği şey budur aslında. Buradan hareketle bu şansı yakalayamamış çok insan var ne yazık ki. Aslında kök neden de bir sürü uyumsuzluğun, davranış bozukluğunun sebebinde bunlar var. Bunu yakalayınca kişi çözülüyor, çözülmeye ve iyileşmeye başlıyor. Zaten bizim de mesela en çok tercih ettiğimiz özellikle koçluk çalışmalarında, psikoloji danışmanlık çalışmalarında biz insanın kendi kişiliğiyle buluşturmaya, kendi fıtratıyla buluşturmaya, evet. Buna aslında bir nevi fıtrat koçluğu, fıtrat danışmanlığı veya İngilizler deep coaching, mesela derin koçluk diyorlar biraz daha. Derin koçluk diyebiliriz. Kişiyi kendi fıtratıyla buluşturup kişilik yapılarını kendisini tanımasıyla devam eden bir süreçle terapi yürütüyoruz. Evet. İşte bu aslında daha sağlam, daha sağlıklı bir zemine oturmuş oluyor. Toparlayacak olursak bu böyle kısmı. Kişilik kişinin fıtratıyla uyumlu gelişmeli. Gelişmeyince ne yazık ki bir sürü problem ortaya çıkıyor. İşte İngilizcenin personality diye söylediği aslında kabuk ve fıtrat uyumlu olmalı. Bu sırrı da bizim medeniyetimiz çok güzel ifade ediyor. İşte Mevlana'nın ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol sözü aslında çok derin anlamları olan bir sözdür. Sadece o söz bile bu kişilik uyumu, uyumlu kişilik gelişimi vesaire psikolojide belki saatlerce konuşulabilecek, altı evet. uzun kitaplarla doldurulabilecek bir sözdür. Zaten bizim medeniyetimizin büyüklüğü de buradan geliyor. Hı-hı. Yani özde kabuk uyumlu olmalı evet. diyebiliriz bu açıdan.
Evet. Kişilikten bahsettiniz. Peki hocam kişilik tipleri diye bir şey var mıdır? Nasıl ortaya çıkartılır? Az önce karakteri fıtratını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaların yapıldığından bahsettiniz. Nasıl ortaya çıkartılabilir? Buradan devam edelim dilerseniz.
Tabii kişilik tanımlandıktan sonra psikologlar psikoloji tarihi boyunca tabii burada ikiye ayırıyoruz. Biri modern psikoloji tarihi hı-hı. diyeceğimiz yani 1895 ve sonrasında Wilhelm Wundt'un ilk laboratuvarıyla beraber başlatılıyor modern evet. psikoloji. Ama psikoloji tabii 1895'ten bugüne efendim 200 yıllık veya işte ne bileyim 100 yıllık, 150 yıllık bir birikim değil. Onun öncesinde binlerce yıllık yani insanoğlu evet. var olduğu günden bugüne var. Ama hani pozitivist bilimler mantığıyla baktığımızda 1895 sonrası tanımlar var, öncesi tanımlar var. Psikologlar bunu tanımlamak için çok uğraşmıştır. Hatta bir sürü terapi kuramı da aslında kişilik kuramlarıyla birlikte anılır. Örneğin psikanalitik psikoterapi yaklaşımı Freud'un psikanalitik kişilik kuramıyla özdeşleştir. Ne bileyim gene bilişsel terapi, bilişsel psikoloji gene bilişsel bir kişilik yaklaşımını anlatır. İşte ne bileyim Rogerian yaklaşım aynı şekilde. Yani teknik konularla çok boğmayalım dinleyicilerimizi ama evet. Psikolojik danışmanlık veya psikoloji camiasında kişilik konusu her zaman ana bir konu olmuştur. Yani kişilik incelenirken kişide karakteristik davranışlar bütünü nasıl cereyan ediyor, kişide davranış nasıl oluşuyor oradan başlayarak bunun ilkelerini ortaya çıkarmaya yönelik yapılan çalışmalar diyelim. Davranışın kökenlerini, ilkelerini evet. Ve seyrini bunda işleyen işleyişi ortaya koymaya çalışan çalışmalar. Şimdi bir de bunun biraz daha popüler kültüre doğru gelen ve yurt dışında işte profiling denilen daha ilgi çekici konular da var. Nedir o? İşte profil çıkarma veya hızlı insan tanıma
evet.
Teknikleri, yöntemleri dediğimiz bir şey var. Hatta dizilere de konu olmuş. Bazı dizilere ismini vermiş. Yurt dışında işte mentalistlik var. Mentalist zihin okuyucular. Ne bileyim hızlı insan tanıma uzmanları gibi. Bunlar vardır. Evet. Bilimsel olarak dayandıkları temeller de vardır. Bunlar nedir? Bunları üzerinde duralım. Hatta profiling konusu özellikle adli işlerde de çok kullanılan. Yurt dışındaki birçok polis teşkilatında, emniyet teşkilatında, evet. Amerika Birleşik Devletleri dahil bu hızlı insan tanıma uzmanları var. Suçlu profilini çıkartmaya çalışan, psikolojik profilini çıkarmaya çalışan, psikolojik profil analizleri yapan uzmanlar yetiştiriliyor. Bununla ilgili de çok fazla çalışma var. Buradan hareketle kişilik tipolojisi diye bir şey var mıdır? Evet vardır. Yapılan bir sürü çalışma değişik kişilik tipleri ortaya koymuştur. O çalışmaların sonucunda değişik kuramlar ortaya atılmıştır. Her kuram kendi araştırmaları ve zemine koyduğu düşünce düzlemi üzerine şöyle kişilik tipleri vardır diye bir tasnifleme yapmıştır. Bu tasniflemeler kimisinde çok kullanışlı, kimisinde kullanışlı gelmemiştir bazılarına. Ama Genel itibariyle içlerinde çok popüler olan kişilik tipolojileri var. Bu psikolojide mesela işte Freud'un bahsettim. Gene Carl Gustav Jung'un meşhur 4 arketip üzerine oturan bir kişilik tipolojisi var. Bugün bu MBTI denilen bir kişilik testiyle ölçülüyor. Gene ki bu MBTI bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yaygın kullanılıyor. Ve hatta askeri teşkilatta terfi etmek için bile bu testlerden kişiler geçiriliyor. Bizim geleneğimizde de bu kişilik tipolojileri var. Onlar da bizim medeniyetimizde de yapılmış. Bu kişilik tipleri üzerinden hareketle çok farklı çalışma yapılıyor. 1700'lü yılların sonuna doğru 1800'lü yıllarda da gene Avrupa'da kişilik tipolojilerini mesela vücut ölçülerine göre yaptıklarını görüyoruz. İşte profile göre işte burnu uzunsa şöyle, ne bileyim saçı uzunsa böyle gibi. Bunlardan çok daha önceleri gene bizim medeniyetimizde de biliyorsunuz Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın meşhur Marifetname adı üzerinde kitabın isminden de anlaşılıyor. Marifet bilme demez, bilmek demek zaten. Marifetname bilmeyi sağlayan kitap. Burada Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de insanların kişilik tiplerini vücut özelliklerinden anlayabileceğimizi savunmuş ve işte gözü şöyle olan böyledir, kaşı böyle olan şöyledir, boyu kısa olan şöyledir gibi kişilik tipolojileri yapmış. Yurt dışında bu kadar zengin yapılamamış. Fransa'da yapılan bu tipolojilerde günümüzde de işte piknik tip vesaire gibi işte vücudu biraz şişman olanlar, işte sıska olanlar, zayıf olanlar vesaire gibi. Bunların kişilik özellikleri şudur budur, işte piknik tip, popüler optimist tip gibi böyle teknik şeyler var. Ama Erzurum İbrahim Hakkı'nın daha böyle zengin tasniflemeler yaptığını görüyoruz. Bu da zaten gene bizim kültürümüzden, yani insanın kendisini tanımasının Allah'a ulaşmak için bir vesile olacağı güzel bir mantığıyla hareket edildiği için böyle zengin çalışmalar yapılmış. Ve bugüne kadar da yaşatıla gelmiş, kullanılmış.
Nasıl ortaya çıkartılacağına dair neler söyleyebiliriz bunun kişilik tiplerinin?
Kişilik tiplerinin ortaya çıkartılması ile ilgili hakikaten çok çalışmak, kişinin bu konuda yetkinlik elde etmesi için bayağı çalışması lazım. Ama kullanılan bir takım testler ve ölçekler var. Geliştirilmiş, geçerlilik güvenliği yapılmış testler ve ölçekler var. Bu ölçekleri kullanarak kişi... Bugün daha çok kişilik testleri ile ortaya çıkarılan kişilik tipleri üzerinde hareketle tespitler yapılıyor.
Evet.
Kişi tespit ediliyor. Ama bazı kişilik sistemleri var ki bu testlerden ziyade gözlem ve inceleme yoluyla kişilik tiplerini ortaya çıkarmayı hedef alıyor. Farklı kişilik tanıma sistemleri bugün mevcut ama... Bunlar değişik amaçlarla kullanılıyor. Klinik amaçlı kullanılanlar var. Ne bileyim, işe alım amaçlı kullanılan testler var. Kariyer belirleme amaçlı testler var. Yani kişilik konusu gerçekten çok önemli bir konu. Ve insanın hem ruhsal tedavi amaçlı kullanılmaktan tutun. Bir mesleğe girerken bugün şirketler, örneğin insan kaynakları departmanları, mutlaka artık en az 3 farklı test kullanılıyor. İşte birisi, bunlardan birisi kişilik testlerinden herhangi birisi geliştirilmiş, geçerlik güvenliği yapılmış. Diğeri genel yetenek testi. Mutlaka efendim bu ikisi yapılıyor, mülakat oluyor. Mutlaka bu üç farklı verinin ortalaması alınarak kişi işe kabul ediliyor. Yani işe alımdan hatta evliliklere kadar, yani kişilik tipleri uyumlu mu, evlenecek çiftler birbirine uygun mu değil mi, bu konularda da kişilik tipleri kullanılıyor. Yani meslek seçimlerinde yetişkinler için kullanılıyor. Çocuklar için işte ilkokul, ortaokul, lise dönemlerinde meslek kariyer belirlemede kişilik eğilimleri ve kişilik tipolojisi çok önemli. Kişilik yapısına uygun meslekler kişi seçtiği zaman daha mutlu ve huzurlu ve başarılı oluyor. Bütün bunlar kişilik tipolojisi belirlemenin önemini ve bizim için hem sosyal hem de ekonomik bir fayda sağlayacağını gösteriyor.
Evet. Hocam ara vereceğiz. Aranın akabinde devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'da Merkez İnsan programına devam edeceğiz. Psikolojik danışman ve kurumsal yönetim danışmanı yardımcı doçent doktor Turgay Şirin'le birlikte tekrar burada olacağız. Efendim tekrar birlikteyiz. Erkam Radyo'da Merkez İnsan programında yardımcı doçent doktor Turgay Şirin'le birlikteyiz. Kendisi psikolojik danışman ve kurumsal yönetim danışmanı aynı zamanda ve kişilik üzerine konuşuyoruz. Bu arada bize sorabileceğiniz, hocamıza sorabileceğiniz soruları da merkezinsan@erkamradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet hocam, kişiliğin tiplerinden bahsettik az önce. Şimdi bizim medeniyetimizde kişilik nasıldır? Bizim kültürümüze yansımaları neler olmuştur? Bu yönde çalışmalar yapılmış mıdır medeniyetimizde? Biraz da bunun üzerinde duralım istiyoruz. Buyurun.
Evet. Şimdi bu soru hakikaten çok önemli. Benim için cevabı hem çok kolay hem çok zor. Yani süre açısından öyle. Beni heyecanlandıran bir soru. Çünkü hayatını bu işe adamış bir kardeşiniz.
Evet.
Şimdi sorunun en net cevabı, bizim medeniyetimiz bu konuda dünyanın en zengin medeniyetidir. Ve bugün dünyada kullanılan birçok işe yarar görülen kişilik tipolojisi, kişilik sistemlerinin birçoğunun kökeninde İslam medeniyeti yatmaktadır.
Evet.
Bizim medeniyetimiz bu konuda dünyanın gerçekten en zengin medeniyetidir. Ben her zaman bu açıdan şöyle söylemişimdir. Biz insan İslam medeniyetinin çocukları ve torunları olarak hazine sandığı üzerinde oturan bir dilenciye benziyoruz demişimdir.
Evet.
Sürekli.
Evet.
Üzerinde oturduğumuz hazinenin farkında olmadan sürekli yurt dışından ve yabancılardan dilenmek mecburiyetinde bırakılmışız. Ben buna karşıyım. Karşı duruyorum. Her yerde de söylüyorum. Biz kendi medeniyetimizle, köklerimizle buluşmalıyız ve bu zenginlikleri artık keşfetmeliyiz. Yani bu hazine sandığını açmalıyız artık. Açıyoruz da elhamdülillah. Bayağı güzel çalışmalar oldu. Şimdi insan tanıma, kişilik tipolojileri üzerine bizim medeniyetimizde çok güçlü, kadim, güzel çalışmalar var. Hatta bu çalışmalar sadece teorik anlamda kalmamış, devlet geleneğinde de kullanılmış. Hı hı. Benim 2005 yılında yapmış olduğum kitap çalışmasında İslam Medeniyetinin Kişisel Gelişim Dinamikleri isimli kitaptı bunun ismi. Burada buna değinmiştim ama daha sonraki yıllarda bunun üzerine farklı araştırmalar ve uygulamalarla da bunu geliştirdim ve inşallah yakın zamanda tekrardan bu kitabın yeni isim ve baskısıyla çıkacak. Hı hı. Orada da bu insan tanıma konularına değineceğim. Hatta müstakil olarak da ayrıca bizim medeniyetimizdeki kişilik tipleri ve insan tanıma teknikleri konusunda da ayrı bir kitap çalışması var. O da inşallah okuyucularla buluşacak. Burada ben şundan bahsediyorum. Bizim medeniyetimizde insan tanıma tekniklerinin genel olarak toparlandığı bir takım uygulama alanları var. Mesela devşirmelerin seçiminde kullanılmış. Devlet adamlarının eğitilmesinde kullanılmış. Tabii ki tasavvuf bu konuda çok zengin. Tasavvuf kültürü içerisinde kullanmışız. Her yerde, insan olan her yerde zaten kişilik tipolojisi de söz konusudur.
Evet.
İnsan tanıma o sistemleri kullanılmış. Hatta Osmanlı'da padişah mührüyle bir takım uzmanların beldelere gönderildiği, bu beldelerde devşirmeleri bu insanların seçtiği, seçerken bir tür insan tanıma yöntemi kullandığı da tarihi belgelerde evet. mevcuttur. Hatta bu yöntem şifahi gelenekle yani sözlü gelenekle üretilmiş. Usta-çırak ilişkisiyle aktarılmış. Herkese aktarılmamış, öğretilmemiş olduğu da eski eserlerde anlatılıyor. Peki bu bizim günümüze nasıl getirilebilir ve ne şekilde kullanabiliriz sorusu. Ben de bunun üzerine çok uzun süre çalıştım. Hatta koçluk çalışmalarında ve kurumsal yönetim danışmanlığı çalışmalarında, psikolojik danışmanlık çalışmalarında da bunu kullandım, test ettim, denedik, ekip olarak da gördük. Hatta koçluk çalışmalarında yaklaşık 10 bin saat üzeri test ettik diyebilirim. Yani epey bir süre oldu. Çok başarılı sonuçlar verdi. Bugün yurt dışında Enneagram olarak bilinen Enneagram sistemi, Enneagram kişilik tipolojisi sistemi var. Bu sistem en çok ilgi gören ve şu anda insanların dikkatini çeken hem alanda çalışan akademisyenlerin hem de pratik sahadaki insanların dikkatini çeken bir kişilik tipoloji sistemi, insan tanıma sistemi diyelim. Bu sistemin kökenlerini de bu sistemin savunucuları kendi tarihçelerinde Sufizm olarak anlatırlar. İlginçtir. Derler ki biz bunu Sufizm'den aldık. Yani bunu ortaya atan kişi olarak söylenen George Ivanovich Gurdjieff denilen zat enteresandır. Anadolu doğumlu. Kars doğumlu. İlginç. Kars doğumlu bir Ermeni vatandaşı. Ve daha 1900'lü yılların ilk çeyreğinde, ilk dönemlerinde bu sistemi ortaya atıyor. Hatta seyahatler ediyor. İstanbul'da da kalıyor.
Evet.
Oradan Moskova'ya ve en son Fransa'ya giderek orada enstitüsünü kuruyor. Ve efendim bu bulduğu sistemi yani Sufilerden öğrendim dediği bu sistemi anlatıyor. Daha sonra psikiyatrist, Amerikalı psikiyatrist talebeleri Icazzo ve Naranjoso isimli iki meşhur psikiyatrist bu sistemi Amerika'ya götürüyor. Bugün dünyada oldukça rağbet gören yaygın kullanışlı bir insan tanıma sistemi olarak evet. kabul ediliyor. Bunun orijinal kökenlerini Sufi Enneagram olarak ifade ediyorlar. Yani veya traditional enneagram, normal enneagramı da Batı Hristiyan teolojisiyle birleştirilmiş hali olarak söyleyebiliriz. İşte ben de bu Sufi enneagram üzerine yıllarca çalışmış ve bugüne kadar pratik hayatta da kullanmış birisiyim. Bunun üzerine de çok çeşitli çalışmalar inşallah hem yaptım hem de yeni çalışmalar da yayınlanacak. Allah izin verirse kitaplaşacak da.
Evet.
Buradan hareketle gidersek, yani bizim geleneğimizde insan tanıma sistemi gerçekten kişilik tipolojileri çok farklı şekillerde tasnif edilmiş. İşte Erzurum İbrahim Hakkı da yüz hatları ve vücut hatlarından hareketle yapılmış. Ama onun öncesinde kadim geleneğimizde çok daha farklı çalışmalar var. Bu ilimlerin genel isimleri işte ilmi ahvali ruh, ilmi nefs, efendim et-tıbbı ruhani gibi isimlerle anılmış. Hatta İbn Sina'nın El Kanun fi Tıp isimli ansiklopedik bir çalışması var, çok meşhur dünyada. Bu eserlerden birisinin ismi Kitab-ı Nefs, yani psikoloji kitabıdır. Burada da gene kişilik tiplerine dair, hatta orada psikoterapi ve hipnoterapiye dair de çalışmaları var İbn Sina'nın. Ne zaman? 1100'lü yıllardan bahsediyoruz, yani 1100-1200'ler. Gene daha öncelerde, ta Hazreti Peygamber döneminde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bile bazı uzmanlardan bahsedilir. Bunlara arraf, yani bilici, bilenler denir. Arraflara gider insanlar. Herhangi bir problem olduğunda arrafa giderler, ona danışırlar imiş. Hatta bazı böyle trajikomik şeyler de vardır. İşte mesela diyelim ki cahiliye dönemi, tabii Efendimiz'den önceki dönemler. Bazen çocuğun kime ait olduğu, babasının kime ait olduğu bilinemez imiş.
Evet.
O zaman arrafa giderlermiş. Çok enteresan. Yani İslam'ın nasıl bir devrim yaptığını anlamak için çok güzel bir örnektir. Arrafa gidilir. Arraf karşısına dizilmiş baba adaylarına bakar. Evet. Efendim bir de çocuğa bakar, ayağına eline bakar falan. Der ki işte bu çocuk şunun der. Çok ilginçtir,
evet,
bu.
İlginç.
O zaman o çocuk onun olur. Öyle de bir enteresan bir şey. Onun işte babasını o olur. Onun ismiyle anılır. İşte falancanın oğlu. Hani
evet,
vardır ya işte. İbni filan. İbni, evet, Ahmet mesela. Ahmet'in oğlu gibi. O zaman onun oğlu diye anılır o çocuk. Böyle şeyler anlatılır. Yani burada da tabii kullandığı şey ne? İşte bakıyor vücuduna, yüzüne filan. Gene buna ilmül hiyel, şekil ilmi filan da, hı hı, denir. Çok değişik, zengin bir birikime sahibiz. Bütün bu gelenekler yazılı eserlerle, sözlü eserler, şifai gelenekle bugüne kadar getirilmiş. Bugün de Avrupalılar gene her zamanki bizim bu yönümüzü keşfedip üzerine çalışmalar yaparak aktif bir şekilde kullanmaktalar. Ve bunu da gene bize tabii getirmeye çalışanlar var. Ama aslında kökenleri gene bizde mevcut. Ve aktif olarak bunu kullanabiliriz. Bu mesela sufi enegram olarak belirtilen sistem tasavvuftaki akıl, kalp, nefis üçlemesi üzerine oturuyor. Ve insan kişilik tiplerini veya davranışların kökenlerinde bu üç ruhsal merkez olduğu söylenir. Yani bu üç merkezde insan doğar. Bunlardan biri baskındır. Baskın olan kişiliğe rengini ve yönünü verir. Kaptan odur ve diğerlerini de yürütür. İşte önemli olan bu üç merkezin birbirinde denge sağlamasıdır. Yani değişik eğitimlerle, tabii kendini tanıması ve keşfetmesiyle başlayan süreç. Bu zaten tasavvufta buna seyri sülük denir.
Evet.
Gelişim yolculuğu. Kişi kendi bu ruhsal merkezlerini fark eder. Bu ruhsal merkezlerinin üzerine gider. Onları eğitir. Dengesini bulmaya çalışırsa, işte orada bu denge, ruhsal merkezlerin dengesi veya o ruhsal merkezler kendisine itaat ettirirse diyelim, teslim olursa, işte o zaman kişi kendi merkezini bulmuş olur, kendi merkezine oturmuş olur, kendi merkezlerini eğitmiş, dengelemiş ve kontrol altına almış olur, teslim almış olur. İşte ben buna tam burada işte Müslüman olmak aslında bir anlamda budur diyorum.
Evet.
Yani Müslüman olmuş olur bir anlamda. İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı, hı hı, kök. Merkezlerini Müslüman etmiş olur. Yani nefsini kontrol altına almak da bunun içerisinde. Buradan hareketle sonra bunu yapmış kişi bir anda etrafındaki insanların da merkezi haline gelir. Sonra bu insan bu gelişim yolculuğunu devam ettirir. Birçok insanın merkez noktası haline gelir. Ve tam merkeze oturur. Bir çember ve ortasında bir nokta düşünün. İşte o noktadaki kişi, çemberin tam ortasında olan kişi merkez insan olmuş olur. Bu sisteme de o yüzden ben merkez insan modeli,
evet,
veya merkez insan ismini vermiştim. Zaten programımızın, hı-hı, ismi de oradan,
evet,
geliyor. Merkez insanın bizim kadim geleneğimizdeki insan tanıma sistemiyle de bir ilişkisi var. Bu programda onu,
evet,
da ortaya çıkarmış olduk. Hani merkez insan ismi nereden geliyor, nasıl oluyor, hı-hı, diye soranlar, hı-hı, için de söyleyebiliriz. Çünkü bu sistemin sembolik bir ifadesi varmış. Bu Gurdjieff denen adamın bulduğu sistemde. Çemberin ortasında bir mim harfi,
hı-hı,
buluyor. Çemberin içinde ok işaretleriyle birbirine bağlanmış bir takım noktalar var. Bunlar kişilik tiplerinin birbirleriyle ilişkilerini gösteriyor. Efendim, ve ortasında bir mim harfi var. İşte bu mim aslında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin,
evet,
Sembolüdür. Çünkü çember merkez noktaya eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan bir şekil. Çemberin varlık sebebi de doğal olarak merkezindeki nokta.
Evet.
Bu nokta bizim kainatımız açısından bakarsak, bizim İslam inancında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Çünkü o olmasa bütün felekler yaratılmayacaktı bizim,
evet,
inancımıza göre. Hiçbir şey yaratılmayacaktı. Levlaki levlak ve ma halaktül eflak. Sen olmasan felekleri yaratmazdım hadisi kutsi.
Hı hı.
Buradan hareketle bizim bütün kişilik tiplerinin, bütün insan modellerinin, hatta bütün kainatın merkezinde Hazreti Muhammed vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta İbnü'l-Arabi bana kainat gösterildi, merkezinde mim gördüm der. Onun mimle ilgili özel, hı hı, bir özel ifadeler ve yazıları var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de de Üsve-i Hasene olarak belirtiliyor. Evet. Yani en güzel örnek. Bu da kişilik tipolojisi açısından bakarsak ne demek? Yani bütün kişilik tiplerinin, bütün kişilik tiplerinin en güzel özellikleri Hazreti Peygamber'de var demektir. Bu açıdan bile baksanız, mesela bir kişilik bilimci olsa bir insan, kişilik tipolojisinde uzmanlaşmış bir insan olsa, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımasa, yani peygamber olduğunu bilmese, ama onun hayatını incelese, kişilik tipolojisini incelese, ki buradan tavsiye ediyorum bu işte uğraşanlara, bir çağrı yapıyorum, inceleyin kişilik tipolojisini, bir inceleyin. Yani psikoloji gözüyle bir incelesinler. O zaman ortaya çok ilginç sonuçlar çıkıyor. İncelediği zaman bile kişilik tipolojilerini bilen bir uzman şunu diyecektir. Yani bu insan normal bir insan değil. Bu insan farklı bir insan, üstün bir insan. Hatta bütün kişilik tiplerinin en güzel özelliklerini kendisinde mündemiş etmiş, toplamış, kendisinde barındıran bir insan diyecektir. Peygamber olduğunu bilmese bile onu incelese, kişilik tiplerini, tipleri açısından baksa, kişilik psikolojisi açısından incelese, oradan da hareketle aslında Hazreti Peygamber'in, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üstün bir insan olduğunu anlayacak ve oradan bu ancak bir peygamber olabilir sonucuna ulaşacaktır.
Evet.
Çok net söylüyorum buradan. O yüzden bizim ihtiyacımız olan tekrardan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişilik tiplerini, ahlak özelliklerini, onda var olan üstün özellikleri modelleyerek insanlarımıza tekrar model insan olarak sunmaktır. Bizim ihtiyacımız olan budur. Hatta bence İslam aleminin kurtuluşu da buradan geçer. Bir an evvel tekrar rotamızı düzeltmeliyiz. Hedefimizi nasıl bir insan sorusunun cevabını vermeliyiz. O sorunun cevabı belli. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hayatında onu tekrar modelleyerek kendi hayatımıza, toplumsal hayatımıza, sosyal hayatımıza uygulamalıyız. Bu kişilik tipleri açısından da böyle. İnsanların her biri baktığı zaman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kendine benzer özellikler görür. Der ki bana benziyor. Şu yönü aynen ben falan der. İşte oradan yakalarsa ve oradan devam ederse kendisini tanıma yolculuğuna, Hazreti Peygamber'de kendisini bulursa buradan hareketle yola çıkar ve ilerlemeye başlar. Gelişim yolculuğuna çıkar. Buna seyri süluk, yani gelişim, manevi ve ruhsal gelişim yolculuğuna, yolculuğu denir. Yolculuğuna çıkmak olur bu kişi için. O yüzden herkesin bu iç yolculuğunu tamamlaması lazım. Kişiler soruyorlar, efendim mutluluğa ve huzura nasıl ulaşabiliriz? İşte mutluluğa ve huzura giden yol kişinin kendisini tanımasıyla başlayan ve sonra bir takım kendisine bahşedilmiş ruhsal kuvvelerini, nefsi boyutundaki var olan bir takım özellikleri kontrol ederek, arzu ve isteklerini kontrol altına alarak ancak huzura ve mutluluğa gidebilir. Yol budur. Bunu başarabilmenin de yolu kişinin kendisini tanıması.
Evet.
Daha sonra kendisini tanıyınca zaten diğer insanları tanıma yolculuğu başlar. Kişilik tiplerini öğrenmesiyle birlikte. Bunun sonucunda da gerçekten faydalı bir ilime de sahip olmuş olur kişi. Yani ilmi nafidir aslında.
Evet.
Çünkü kişilik tiplerini bilen insan efendim kendisini tanıyacak, eşini tanıyacak, çocuğunu tanıyacak, iş yerindeki insanlarla kişilik tiplerini bilecek, onların davranışlarının kökenlerini anlamaya çalışacak ve herkesi anladığı dilden konuşmaya başlayacak.
Evet.
Bu da zaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize gene tavsiyesidir. İnsanlara akıllarının aldığınca konuşunuz diyor Peygamberimiz.
Evet.
Yani kellimun nase ala hasebi ukulihim. İnsanlara akıllarının aldığınca konuşunuz. Muhteşem bir ifade. İşte insanlar akıllarının aldığınca konuşmak için de onların kişilik yapılarını, karakter yapılarını aslında anlamak ve ona uygun bir dil kullanmak diye de anlayabiliriz bunu. Çocuğunu farklı yetiştiriyor insan.
Evet.
Çünkü insanoğlu gariptir, kendine benzeyeni sever ve bununla da imtihan olur. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Yakup peygamberin Hazreti Yusuf'u sevmesinin müfessirler bir hikmetinin kendine benzediğini, Yusuf'ta kendisini gördüğü için onu sevdiğini söylerler. Bu bir imtihandır. Kişi insanoğlu kendine benzeyeni sever veya insanların kendisi gibi olmasını doğal olarak ister ki biz buna zaten kişilik terörü diyoruz. Herkesin kendimiz gibi olmasını istemek. Bize benzesin istemek. Bu aslında ilk hata budur. Yani ilk fark edilmesi gereken hata budur. Çünkü insanoğlu tıpkı parmak izleri gibi neredeyse her biri farklı, evet, birer varlıktır. Ve Allahu Teala'nın ruhundan ruh taşıyan, yeryüzüne gönderdiği halifesi olarak addettiği o insan, sırf insan olduğu için eşref-i maluktur. Ve farklı özellikler gösterir. Onu kendisi gibi olmaya zorlamak, işte mesela iş yerinde yönetici çalışanlarında kendisi gibi olmasını ister. Kendisi gibi olan bir çalışanı daha çok sever mesela, dikkat eder.
Evet.
Der ki ya bu bana benziyor, gençliğimi görüyorum onda falan filan de. İşte bir öğretmen öğrenciler arasında kendine benzeyen sever. Ne bileyim, arkadaşlarımız arasında kendimize benzeyenlerle daha çok arkadaşlık kurarız filan. Peki buradan hareketle ne olacak? Ama bu tek taraflı bir bakıştır. İnsan çünkü bakarken kendisini ölçü almış demektir. Kendisini, evet, ölçü alınca bu sefer ölçü de öznel oluyor. Subjektif oluyor, objektif olmuyor. Kişisel bir değerlendirme oluyor. Bu da kişiyi diğer şeyleri görmemeye, ıskalamaya itiyor ve tabii iletişim çatışmaları, iletişim kazaları, evlilikse, evet, evlilik problemleri. Bütün bunlara sebep oluyor. Ailede çocuk yetiştirmeye bile sirayet ediyor bu. Mesela kişilik tiplerini ağaçlarla modellersek, daha belki ilerleyen programlarda bu kişilik tipleriyle ilgili açıklamalarda da bulunacağız. Yani bu kişilik tipleri nelerdir, nasıl davranırlar konusuna da gireceğiz. Çünkü çok ilgi gören bir konu. Ben, evet, buradan hareketle bunları anlatacağım dinleyicilerimize.
Haftaya inşallah buradan devam edelim dilerseniz.
Kesinlikle. Hı-hı. Tam bu noktada, evet, belki programımızın da sonuna, hı-hı, geliyoruz.
Evet, son dakikada.
Şöyle diyelim, öyle bitirelim. Yani diğer programlarda inşallah kişilik tiplerine teker teker gireceğiz. Yani hangi kişilik tipleri var, nasıl davranırlar, hı-hı, acaba ben neredeyim, çocuğum nerede, eşim nerede, insanlar bunları dinlerlerse dinleyiciler inşallah onların hayatına da katma değer üretmiş olacağız.
Evet.
Buradan onu söylemiş olalım ve şöyle bir örnekle bitirelim.
Hı,
bu işin ehemmiyetini göstermek için. Diyelim ki baba elma ağacı olsun, efendim anne gül ağacı olsun. Çocuk da kavak ağacı doğmuş olsun. Fıtrat dedik ya hani doğuştan. Şimdi baba çocuğuna bakar. Der ki ya bu çocuk meyve vermiyor.
Evet.
Habire uzuyor. Meyve de yok. Yani bu diyor kesin annesi tarafına benzedi diyor. Hani günlük, evet, çok duyarız bunları.
Evet, evet.
Çünkü o da meyve vermiyor. Çiçek açıp duruyor diyor mesela. Evet. Öyle düşünün. Bu sefer hayır diyor, hayatta kalmak için elma olmak lazım. Çünkü kendi öyle. Üretmek, meyve vermek vesaire. O yüzden tutuyor çocuğun üstünden kırpmaya başlıyor. Çünkü elma ağacına benzetmeye çalışıyor.
Evet.
Çünkü elma ağacı uzun boylu olmaz vesaire diyor kendince. Ve efendim dallarına elma takmaya çalışıyor. Çocuğu elma gibi yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan anne bakıyor. Diyor ki evet bu çocuk biraz bana benziyor ama nezaket eksik, zarafet, evet, eksik, incelik eksik demeye, hı-hı, başlıyor. Ve bu sefer onu dallarına gül takmaya başlıyor. Fakat bu sefer çocuk hani ne kavak, ne elma, ne gül ağacı, böyle değişik bir şey olmaya zorlanıyor. Bu da çocuğun işte doğuştan getirdiği fıtratına uygun bir kişilik geliştirememesine sebep oluyor.
Evet, kişilik bozukluğu da diyebilir miyiz?
Kişilik bozukluğu da var psikiyatride. Aa, o da ayrı bir ayrı bir şey. Program, hı, olarak konuşmamız, evet, lazım. Borderline kişilik bozuklukları, sınırda kişilik, hı-hı, bozuklukları, çoklu kişilik bozuklukları, yani türlü kişilik konusu gerçekten çok uzun bir konu. Ama
burada kişiliğini bulamama var.
Bulamama, evet, ve yetişememe. İşte bunun içinde ne olacak? Eğer işte insan kendisini bilirse,
evet,
kendisi işte baba ben bir elmayım, böyle olurum. Eşim bir gül ağacı, böyle olur. Benim çocuğum bir kavak ağacı, bu böyle olur dese, işte o zaman aslında çocuğu en uzun boylu kavak olsun diye bol sulak bir yerde belki yetiştirecekler. Yani, evet, bugün yaşadığımız ailelerde yaşanan, çocuklarla ilgili yaşanan, iş dünyasında yaşanan, kendimizle ilgili yaşadığımız birçok sorunun sebebinde aslında kendimizi tanımamak evet, yatıyor. Biz de programda, Merkez İnsan'ın da, hı-hı, hedefi ve amacı bu. İnsanlara bu konuda destek olabilirsek ve sonraki programlarda da inşallah bu konulara girerek destek olabilsek faydalı bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum hocam.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Haftaya buradan devam edelim inşallah.
Evet, memnuniyetle.
Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Bu hafta kişilik tipleri konuştuk ama devam edeceğiz konuşmaya. Psikolojik danışman ve kurumsal yönetim danışmanı yardımcı doçent doktor Turgay Şirin hocamla birlikteydik. Her zaman olduğu gibi bugün de programımızın sonuna geldik. Bize soracağınız, hocamıza soracağınız soruları da merkezinsan@erkamradio.com adresine gönderebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.